Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız, yanımda her zaman olduğu gibi Levent Pekcan var. Nasılsın Levent abi?
İyidir, seni sormalı.
Ben de iyiyim. 8-13 Temmuz arasını konuşmak için toplandık. Gündem evet. Numaramız 28.
Evet.
Teknoseyir.com adresimiz, bizi oradan takip edebilirsiniz. Eğer destek olmak isterseniz Teknoseyir Plus abonesi olabilirsiniz. Aynı zamanda Teknoseyir ismiyle sosyal ağlarda da bizi bulabilirsiniz.
Evet.
Başlayalım. Bizden haberlerle başlayacağız. Zaten bu hafta hep bunlar konuşuldu Türkiye'de. Şimdi ilki ithalata gelen yeni kısıtlamalardı. Resmi
ithalat
gazetede.
Da tabii bu ithalat deyince herkes zannediyor ki işte oradaki şu aşağıdaki firmanın yaptığı
yok,
ithalat.
Senin,
o değil,
benim
iki tane verdiğim kablo siparişi.
Evet.
Bilmem ne yapboz siparişi.
İki tane değil artık, beş tane. Ayda beş tane getirebileceksiniz. Her ne getiriyorsanız.
Ya beş taneden fazla ne getirecek, kimde o para var da. Hani bu öyle kalmayacak tabii. Bu daha da sıkılacak.
Ya ben yılda beş tane bekliyordum. Yine iyiyiz hani baktığın zaman.
Ya aslında öyle bir kısıtlama var zaten.
Vardı
ama
uygulanamadık.
O uygulanamıyor kalktı. Çünkü altyapısı yok. Hı. Bunu biz o çıktığında da söylemiştik.
Evet.
Bunu takip edemeyecekler diye. Sessizce hani yokmuş
yok
gibi
oldu.
Davranılmaya başlandı. Şimdi yeni bir atak.
Şimdi burada kafa karıştıran şeyler var. Mesela 5 adet ne anlama geliyor diye. Şöyle sen 5 tane kablo alabilirsin ama tek seferde geliyorsa.
İşte 5 paket olmuyor. 5 evet. Gönderi olmayacak.
5 gönderi buradaki. Yani içindeki şeyi açıp saymayacaklar tabii. Onun dışında şey belli değil. Yani neye bağlayacak bunu? Mesela LP diye, mesela Levent Pekcan diye mi seni ona 5 ismeme bağlayacak, adreseme bağlayacak, TC kimlik numaraya bağlayacak, bir yerden takip etmesi lazım. Onları nasıl yapacaklarını bilmiyoruz. Ama bir yandan da şu var. Hani ne olursa olsun işte ben kendi hakkımı doldurduysam senden rica edeceğim. Yani bunu
tabii ki
aşmanın
canım,
çok
tabii
yolu
ki,
var yani.
Tabii ki. Tabii ki. Hani bunlarla var olan krizin çözülmeyeceğini herkes biliyor.
Öyle.
Ama işte her hafta yeni bir sürpriz.
Evet. Diğeri de kopya imeği işine yönelikti. Orada yeni düzenleme geliyor.
Çok eski telefonlar
7 senelik
hiç kapanacak.
Evet, onları kayıtlı olsalar bile kapanacak.
Kullanılmıyorsa hiç. Ama başvurup açtırabilecek misin?
Şöyle tabii, bir de esas derdimiz hani onlar hadi 7 yıllık telefon, senin kendi telefonun duruyor içeride bir yerde. Bir de klonlanan, kopyalanan e-mailler var. Daha güncel telefonlardan da oluyor o işler biliyorsun.
Evet.
Artı şu var, çaldırabiliyorsun. Hani e-mailini çaldı adam, seni bir şekilde gördü, etti. Burada da diyorlar ki işte bir şekilde senin kopyalanmış e-mailden sen o bu şeye tanıma giriyorsan bir seferliğine bir yıl içinde 250 lira vererek o hattı kendine, e-maili kendine bağlatabiliyorsun geri. Ama şey var tabii, bunu yapmayanların 4 ay sonra da kapanacakmış. Elinde hala böyle cihazlar olan varsa 4 ay sonra devlet kapatacak onların. E-mailleri iptal olacak, kullanıma kapatacak. 250 lira veren, yani bu şey bizim Mesut öyle demiş, imar barışına benziyor değil mi? Hakikaten öyle. Yani bu bugüne kadar bir şekilde bu işleri işte yapmış etmişseniz o e-mailleri kendiniz de kopyalamış olabiliyorsunuz çünkü. Kapanmasın diye 250 lira verirsen devlete bu seferlik affedecek devlet.
Evet. Bu işte geçen haftaki yok yurt dışından telefon getirmeyi zorlaştırma falan şeylerinin yansımaları. Çünkü insanlar ne yapıyordu? İşte yurt dışından bir telefon getiriyor. Onu kayıtla falan uğraşmıyor. Elinde çekmecesinde bir işte Nokia 6110 var. Hmm. Onun e-mailsini o telefona
aktardı,
yazdırtıyor falan filan. O da olmasın.
Bir de şey
o
var.
O da olmasın.
Bir şey daha var abi. Mesela şöyle bir şey var. Daha önce konuşmuştuk. İnsanlar telefon alıyorlar. Telefonu hemen satıyorlar. Çünkü aslında onun parasına ihtiyacı var. Gidiyor operatörden, taksitle telefon alıyor. Sanki kredi çekmiş gibi oluyorsun o zaman. Gidiyorsun taksitle telefon alıyorsun operatörden. Sonra hemen satıyorsun, elden çıkarıyorsun biraz ucuza. Paraya çevirmiş
ama
oluyorsun.
Ama o borç ödenecek, kredi almış
kredi
oluyor
almış
bir
oluyorsun
anlamda.
İşte, kredi alıyorlar telefon
çok
olarak.
Çok yüksek aynen. Faizle kredi almış oluyor. Ama bu bitmez ki.
Şöyle.
Hani bunu kapasan başka bir şey çıkacak. Bu bitmez yani.
Böyle şöyle engelleyecekler. Orada taksitli ya. Taksitle alıyorsun. İşin esprisi o operatörden. İşte 24 ay taksitle telefon aldın. Yani 24 ay taksitle kredi almış gibi oluyorsun. Ödüyorsun.
Evet.
Taksit bitene kadar şahsa bağlayacaklar telefonu. Dolayısıyla satamayacak.
Ya ne hani doğumda o zaman bir tane elimize telefon versinler de ömür boyu onunla yaşayalım ne bileyim. Kısıtlama üzerine kısıtlama. Evet. Bu tabii işte insanlar kemerleri sıktıkça insanlar arayışa giriyor. Aynen. Böyle cin şeyler ortaya çıkıyor. Hı-hı. Bunun bir ara mesela Bakırköy'de falan şey çoktu. Kredi kartınız borcunuz varsa gelin görüşelim bilmem ne şey yapıyor. Senden sana bir şey satıyor da onu bilmem ne yapıyor. Bir
tabii.
oyunlar bir cambazlıklar. Böyle şeyler iyice hani bu ortam bunları yaratıyor. Ya. Kısıtlama başka şeyler çıkacak. Sürekli yeni şeyler çıkacak.
Evet.
Artık iyi şanslar bilemiyorum.
Bir yandan şey kötü tabii hani bu kadar sineğin yağına düşmüş olmamız da çok hayra alamet değil. O da ayrıca mutsuz ediyor insanı.
İşte her şeyin kötüye gittiğinin göstergesi evet. bunlar.
Vatandaş da tabii can havliyle bir şekilde yaşamaya çalışıyor. Bir şekilde halletmeye çalışıyor işini. İşte o yolları buldukça engellemeye çalışıyorlar.
İşte olacak yeni şeyler icat edecek insanlar.
Geçen hafta aslında bunun haberi geçen haftaydı. Bize denk gelmedi. Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi açıklandı.
Evet.
Bu 21 madde yanılmıyorsam şöyle özetleyeyim. Amacı şu. Özellikle kamuyla alakalı bilgilerin Türkiye içindeki sunucularda tutulmasını söylüyor.
Bulutta tutulmasın.
Bulutta tutulmasın diyor.
Makul şeyler. Evet. Bütün maddelere bakmadım ama gördüklerim makul şeyler. Makul şeyler. İşte kurum kişisel hesaplardan kurumsal paylaşım yapmayın falan şeyler var. Bunlar olması zaten öyle olması lazım. Kurumsal hesaplardan da kişisel paylaşım yapmayın. Onu da eklenmesi lazım belki. İşte yerli kripto sistemlerine ağırlık verilsin falan. Bunlar makul şeyler, olması gereken şeyler.
Evet.
Fakat ne kadar olacak? Hani olsun demekle bir anda olmuyor. Bir de bunun olmasını sağlamak
yani
lazım.
Şeye kadar maddelenmiş. Yani sunucu da Türkiye'de olacak diyorsun ama fiziki güvenliğini de sağlamak zorundasın.
Şimdi dünyada geçmişte yaşanmış olaylar var. Adamlar hosting firmasından sunucuları kamyona attılar götürdüler. Hani tabii ki o pek şeydir, göz ardı edilen ya da düşünülmeyen bir şeydir ama evet sunucunun fiziksel güvenliğinin de sağlanması evet lazım.
Ya da mesela seninle ilgili bir bilgi uyduruyorum şimdi, muhtarda tutuluyor. Bize onu da söyle, geçen 2-3 sene önce muhtarı soymuşlardı, kasaları götürmüşlerdi.
Tabii ki.
Seninle ilgili tutulan bilgi lazım oldu. Bir tane şuradan işte Levent Pekcan'ın bilgisini USB'ye atın da verin olmasın.
Olmaması gerekiyor.
Olacaksa da diyor o şey de kriptolanacak, şifrelenecek, o şekilde çıkarılacak sunucudan. O bilgi de o şekilde alınabilecek gibi böyle çok detaylı madde şey var, kırılımları var.
Ya doğru olması gereken şeyler bunlar ama işte işlemesi
lazım.
Ne kadar şey olacak?
Şey de mesela engel yani mesela devlet bilmem ne için ihale açıyor. Vatandaşın da bilgisi toplanacak işin ucunda. Sen o ihaleye katılan biri olarak Amazon'un sunucularını kullanan bir firmacısın.
İşte kullanamazsın.
Sen kullanamazsın artık. O kapı kapandı. O sunucular burada olacak. Bir de şey var o da enteresan. Mesela teknoseyir.com Türkiye'de sunucusu. Ama bak bir basıyorsun senin bağlantı önce bir başka Türkiye dışına çıkıp tekrar geri geliyor. O bağlantı noktaları artık Türkiye'de olsun denmiş. Daha çok bağlantı noktası açılsın denmiş.
Vallahi yıllardır söyleniyor şey point,
evet.
Trafik
evet,
exchange,
evet.
Kavşak noktası. Hı-hı,
kavşak noktası.
Olsun diye yıllardır söyleniyor. Artık hani o zaman olsun artık herkes olsun diyor. Bir şey olmuyor bir türlü. Herkes olsun diyor. Yapılsın artık. Kim yapması? Devlet mi yapacak? ISP'ler mi?
Muhtemelen Telekom'un yapması
gerekecek. Yapacak. Telekom benim devletten kastım. Telekom zaten. Tamam. Hani bir artık yapılsın.
Evet ya böyle bir şey olsa mesela en azından yerli sitelerle iletişimde şu ping denen sorunlar minimuma iner. Daha
tabii
çabuk
ki yani ülke içi ağın yerel ağ gibi olması, çok hızlı olması lazım. Olsun. Türkinternet.com sitesinden Füsun Nebil yıllarca söyledi bu trafik exchange'lerin olması gerektiğini. İşte dediğim gibi herkes olsun diyor. Bir yapan yok.
Evet. Bizden gündemler bu kadarmış. Şimdi Dropbox dosya transfer hizmeti vermeye başlayacakmış.
WeTransfer gibi.
Ya ama şöyle bir şey var. Şimdi çok açık değil. Ben bulamadım. Hani bulabilen varsa söylesin. Şimdi 100 GB'a kadar dosya yollayın diyor ama şimdi bunun bedeli ne? Hani WeTransfer'de 2 GB'a kadar bedava yolluyorum. Burada kaç yollayacağım? Onlar şu anda çok belli değil gözüküyor. Bakalım ne olacak.
Ya o zaten şey gerekiyordur. Dropbox aboneliği gerekiyordur.
Şöyle, abonelik gerekmese de yollayabileceksin. Yani karşı tarafta alan kişi de falan gerekmeyecek. Çok fazla sınırlamamışlar ama.
100 GB'lık nerede kim tutacak? Dropbox tutacak tamam da.
Tamam işte.
Hani ki 100 GB'ı upload etmeyi ben hayal bile edemiyorum ama birileri için kolay bir yani, şey bu.
Alan kişi hesapsız olsa da oluyor, onu demeye çalıştım. Alan kişi Dropbox üyesi olmak zorunda değilmiş. Google ABD'de yeni bir sosyal uygulamasını deniyor.
Evet, New York'ta deniyorlarmış. Shoelace diye bir yerel sosyal ağ. Mahalleni, semtini kapsıyor. İşte etkinlikler düzenliyorsun işte mevlutlar bizden. Benim aklıma o geldi var ya şey. İşte kırkı şey oldu falan. Oradan duyuracaksın komşular gelecek.
Evet.
Yerel etkinlik duyurusu. Ne olur Türkiye'de açacağız. Ben bizim mahalleyi düşünüyorum. Ne oluyor? Mevlüt oluyor, bir şey oluyor. Düğün oluyor, söz oluyor falan. Hani neyi duyuracaksın? Daha ne etkinlik olacak ki mahallede sosyal etkinlik açıkçası? İşte onları varsa duyuracaksın da konu komşu gelecekmiş. Deniyorlar. Hani bunun çıkar mı çıkmaz mı falan bir şey yok. Öyle bir iddiası yok. Oluyor mu diye bakıyorlar. O tür şeylerin geçmişte ortaya çıkarttığı karın ağrıları var. Şimdi internet küresel bir şey, sınırları olmayan bir şey. Uygulama lokal bir şey. Bunun yarattığı sorunlar oluyor. Çünkü hani şimdi bunu arkadaşlık uygulamasına falan entegre etmeye çalıştılar bu mantığı. Olmuyor çünkü adam kapına geliyor bir anda. Hani sen internette yazışıyoruz ne güzel falan havasındasın. 2 dakika sonra zili çalıyor adam falan. O yüzden yok. Hani kimse böyle bir şey istemiyor'a geldi. Şimdi bakalım Google ne düşünüyor? Nasıl bir ürün olarak bu hayatımıza girecek ya da girecek mi? Bakacağız.
Şeyden olabilir. Facebook birazcık o alanda bir şeyler yapıyor da işte eventlerin hani öne çıkarılması geçenlerde yapmıştık.
Evet.
Hatta kendi sunumlarında söylemişlerdi. Bölgenizde şu organizasyonlar var falan hala söylüyor da zaten de daha da öne çıkaracak. Ona karşı bir şey olabilir.
Google'ın sosyal ağlar konusunda hiçbir başarı sağlayamadığı ortada. Bütün girişimler yalan oldu, yok oldu. Şimdi bir de bunu deniyorlar. Belki bu kaderi değiştirir. Bilmiyorum.
Raspberry Pi 4 tasarımdaki hata nedeniyle bazı şarj cihazlarında kullanımını engelliyormuş.
Çok ufak bir USB portunda Type-C bir şarj portu var. Çok ufak bir hata yapmışlar. Basit bir hata yapmışlar ama o yüzden de bazı cihazlar şey olarak görmüyormuş onu. Şarj edilecek bir cihaz olarak görmüyormuş. Hoparlör olarak görüyormuş. O yüzden de iyi şarj cihazları, kaliteli kablolarda sorun çıkıyormuş. Bir sonraki revizyonda düzelteceğiz demişler ama alanlar hani yani sonuçta alıp kullanıyorsun. Hani çoğu kişide de sorun yok ama sorun yaşayanlar da var. İşte sorunu da bir şekilde çözüyorlar. Ama hani bir hata olduğunu kabul ettiler.
Evet.
Bir sonraki sürümü bekleyenler isabetli olabilir bu karar.
Evet, Logitech'ten bir haber. Bazı ürünlerinde güvenlik açığı tespit edilmiş ve bu açıkların çoğu da şeye dayanıyor. Bu Unifying alıcı var ya.
Turuncu işaretli.
Evet, onlar. Ve hani tarih olarak bakınca da 2009'dan beri üretilen cihazları kapsıyor. Dolayısıyla bayağı geniş bir alan. Gerçi şöyle bir şey var. Bu esprisi şu. Bunu hacklemeyi düşünen adam senin cihazının yanına gelmek zorunda fiziki olarak. Oradaki iletişime giriyor. Bilgisayarına komut verebiliyor. Bilgisayarına girebiliyor.
Evet.
İletişimi kesip araya girebildiği için.
Yani alt kattaki çocuk doğrudan bir şey yapamaz.
O kadar
yapamaz.
Yapamıyor.
Yapamaz. Evet. Ofise girerlerse ancak.
Evet. Ya da diyorlar ki işte yani böyle iş yerlerinde kalabalık bir yerdesiniz işte hep bunlardan alınmış.
Herkes de bundan
var. Herkes de bundan var. Sıkıntı hani oraya gelip giden adama dikkat edeceksiniz.
Ya zaten hakikaten işte gizliliği olan bir şey yapıyorsan klavyenin bile kablosuz olmaması gerekiyor. Evet. Çünkü işte o kablosuz iletişime bir şekilde tebelleş olurlar. Kabloyla bağlanacaksın. Tamam, o hani kablodan veri çalmanın yolu falan var. Onun elektromanyetik yayınımından falan, ama bunlar çok yüksek düzey casusluk faaliyetleri. Sen hani en azından bir açığı ortadan kaldır kablosuz kullanmayarak. Ha, tabii ki daha konforsuz, daha işte şık değil falan ama hayatında gerçeği. Ha, tabii ki yani evde oturup da ödevlerini yapan çocuğun bu triplere aman bilgimi çalacaklar girmesine gerek yok. Hani bunlar casusluk faaliyeti.
Öyle. Ha, Logitech update edecekmiş, firmware update değil ama yine de hepsini çözemiyormuş. Çünkü diyor ki
eskiler yapacak
bunu
şey yok.
Tam çözersek diyorlar iletişim kopacak cihazlarla. Evet. O yüzden hepsine gelmeyecekmiş o çözüm.
Evet. Ya gizli bir şey yapıyorsan kablolu kullanacaksın.
Evet. Görüntülü görüşme yazılımı Zoom, Mac kullanıcılarını tehlikeye atmış.
Evet, o da bir öyle telekonferans yazılımı varmış Zoom diye. Ben bilmiyordum. Önemli, dünyaca bir markaymış, hani büyük bir şeymiş. İnsanların kamerasını açıyor. Yazılım bilgisayara bir web server kuruyor ki kullanıcıya söylemeden etmeden. Yazılımı uninstall etsen de web server kurulu kalıyor falan filan. Rezillikler silsilesi. İşte Apple falan hepsi ayaklandı. Açıklar kapandı. Ama işte bu bilinen. Böyle açık edilene kadar ne kadar yararlandı yani, buna sahip olan odaklar diyelim. Ne kadar yararlandı bilinmiyor. Ya kameranın objektifinin fiziksel olarak kapatılması şart. Hani bunun artık çözümü yok. İşte ne oldu? Bu yamandı. Başka bilmem ne açığı var şu anda kimsenin bilmediği. Birilerinin bildiği. Kamerayı, kullanılmayan kameranın objektifi kapatılacak. En güzel cihazlar ona şık ufak bir plastik kapak koyan cihazlar. Çok az cihazda var. Çünkü ciciliğini bozuyor tasarımın.
Evet.
Ama yoksa da sen işte bantla küçük bir şeyle kapatacaksın. Hiçbir zararı olmaz. Kimileri de hani kapatıyorsun diye seni suçlu şey, niye kapatıyorsun falan. Kapatıyorum kardeşim. Hani niye hesap vermem gereksin ki?
Tabii canım.
Hani bu şey gizliliğe, güvenliğe önem verildiği için suçlu gösterilme olayı bilmiyorum bir bizde mi var. Ama hani kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz. Güvende olmak için kapatın, kullandığınız zaman açın. Şeyi de düşünün, en son web kamerayı ne zaman kullandınız? Ben hatırlamıyorum. Tarih öncesi zamanlarda. Telefonda zor olabilir. Bilgisayarda web kameranın falan kullanıldığı yok artık. Çok çok az kişi yurt dışındaki hani ofisle, şubeyle konuşuyor, ediyor falan. Çok az kişi bunu yapıyor. Yani kimisi sesli yapıyor zaten. Görüntülü olarak yapan çok az kişi. İhtiyacınız yoksa kapatın geçin. Unutacaksınız zaten bir süre sonra.
Samsung 2020 yılında 5 nanometre üretime geçmeyi hazırmış.
Evet. Geçen hafta zaten söylemiştik Samsung'un bu yarı iletken üretiminde bir atak içinde olduğunu. Nvidia ile mi el sıkışmıştı? AMD ile mi?
Pardon, AMD ile.
AMD ile el sıkışmıştı. Şimdi de işte 7 nanometre için el sıkışmıştı. Şimdi de 5.
Evet.
Bir sene sonra. Bu tabii her şeyi etkileyen bir ilerleme. Samsung bayağı iyi gidiyor.
Microsoft da kendi Android uygulamalarında kendi diğer uygulamalarının reklamını yaparken yakalanmış.
Yani adam yapmış, bedava vermiş. Ama ne diyeceksin? Kullanma.
Ya şeyden çalıyor. Hani uygulamanın kullandığın alanından çalarak yapıyor. O yüzden insanları sinirlendirmiş.
Ya tabii ki hani bir şeyin içinde, uygulamanın içinde, menüsünde niye reklam göreyim de yani ne yapacaksın? Ben şeyi ayrıca sorguluyorum. Yani telefonlarda şimdi istemesen bile Excel, Word, PowerPoint yüklü geliyor. Ya bir kere açmadım açıkçası hani yıllardır bir kere de yani PDF, telefondan PDF'e baktığım oldu. Ama hani bir Excel tablosunu, hani Word dokümanını belki onu da şeye çevirmek için, PDF'e çevirmek için falan açıyorsun. Ama Excel dokümanı, PowerPoint'in telefonda hani bana lazım olmadı. Şey koyar, kimi üreticiler de onun yerine başka ofis paketlerini yüklerler falan. çok gerekli mi yani, bilemiyorum. Telefonu bir yere bağlasan işte Dex'le falan monitöre bağlasan, klavyeyle çalışsan belki bir anlamı var. Ama bir de onlar şey de değil biliyorsun, hani para abonelik tabii istiyor. Telefonda yüklü kullanayım diyorsun. Ağlıyor bin türlü. Yok account'unu bağla, para ver bana, şey yap, şeker ver bir şey. Silemiyorsun da, sistem uygulaması olarak gösterilmiş, telefonda yüklü kalıyor. Silebilsem ben telefonumdan şimdi şeyi, Excel'i, Word'ü, PowerPoint'i silerim açıkçası. Ama silemiyorsun, hani uğraşmak lazım ya da rootlamak lazım falan.
Vallahi bende var ama bende de şey ayağını kesti onun, Google Docs. Her şeyi onunla açıyorum.
İşte yani pek işlevsel olduğunu söyleyemem.
Microsoft'un Remix 3D hizmeti kapanıyormuş.
İşte böyle bir hizmet varmış. Bu Paint 3D'ye bağlı obje kütüphanesi. Sen de yükleyebiliyorsun yaptığını. O tabii ki Paint 3D'yi açan olmadığı için Remix 3D'den de haberi olan yok. Kapanıyormuş. Varsa eğer oradan yüklediğiniz obje ya da işte çektiğiniz, hep ileride de kullanacağım dediğiniz bir şey, harekete geçin. Ömrü bitti. Şey, önü kapalı.
2 yıldan uzun süre kullanılmayan Microsoft hesapları kapatılacakmış.
Evet. Orada da hani bir Outlook hesabı açmıştım yıllar önce. Öyle duruyor, lazım olursa kullanırım falan diyorsanız. Outlook.com onu kastediyorum. Bir giriş yapın hesabınıza. Bir iki işlem yapın. Çünkü kapatacağım diyor Microsoft. Hı hı. Kullanılmayanları. 30 Ağustos mu ne başlangıç şeyi. Hı. 20 Ağustos mu 30 Ağustos mu ne başlangıç tarihi.
Yakın yani.
O yüzden hani ciddiye alın bu konuyu.
Evet. Microsoft bir sonraki Windows 10 güncellemesinde şifre kullanımını kaldırmaya hazırlanıyormuş. Şimdi bu insiderlerde falan deniyorlar ya.
Evet.
Komple yani şifre olayını atalım, işte alternatif yollara yönlendirelim diyorlar. İşte pini öneriyor. Her ne kadar 4 harfli olsa, karakterli olsa da. Şey öneriyor, Windows Hello. İşte ya da Authenticator kur. Onunla yap. İşte çift faktörlü kullan, SMS de yap. Ama şifre en son seçenek olsun diyor Microsoft.
Yani bunlar tabii bilgisayara girişin şeyleri, girişin yöntemleri. Evet. Ama tabii ki sen o bilgisayarın çalışıp da önüne açıldığında 50 bin tane hizmetin daha şifresine gireceksin.
Evet. İngiliz ISP'lerine göre Mozilla yılın internet haydutuymuş.
Evet, çünkü DNS güvenliğini varsayılan olarak içine eklediği için ISP'lerin hoşuna gitmemiş. Çünkü ISP'ler diyor ki bu sayede kullanıcılar işte devletin koyduğu limit diyelim, işte sınırları şeyleri aşar. Yani bu ISP'lerin, internet servis sağlayıcıların kullanıcının yararına bir kurum olmadığının göstergesi.
Evet.
Kullanıcılar bu sınırları, sansürü aşacaklar diye endişelendikleri için Mozilla'yı da işte ben haydut dedim, villain hani
ne güzel
ne diyeceksin, suçlu mu diyeceksin. Yılın internet haydutu
çok güzel
seçmişler. Mozilla'nın bir suçu yok, kullanmaya devam. Mozilla iyi olanı yapmış, kullanıcıların güvenliğini arttıran bir şey yapmış. Devletlerin takibini zorlaştıran bir karar vermiş. O yüzden de haydut ilan etmişler. İngiliz ISP'lerinin canı cehenneme, hani ne kadar kullanıcı odaklı olduklarının ispatı olmuş bu. Bütün firmalar böyle. Öyle. Firma, sen müşterisin, para getiren şeysin. Firma seni mi düşünür? Anında satar seni. Hisselerini, karını korumak için.
20 yıllık şifreleme bulmacası iki ayrı grup tarafından çözüldü.
Evet, bu Amerika'da MIT'de bir kasa yerleştirmişler bina yapılırken bir bölümüne. Onu da bu şifreleme, RSA falan sistemlerinin kurucularından birisi işin içinde bir kripto konmuş. İşte şey, hani onu kare almaya dayanıyor ama trilyon sayıda kare alma işlemi yapman gerekiyor. Sonra işte o kasayı açabiliyorsun, şifresiyle şeyi buluyorsun. Kasada da 20 yıl önce işte Bill Gates falan büyük, o zamanın şöhretleri, teknoloji şöhretleri bir şeyler koymuşlar içine. Şimdi ilginç tarafı bir amatör, bir de içinde Türklerin de Sabancı Üniversitesi'nden falan bir akademisyenin adının geçtiği bir ikinci bir grup girişmişler, çözmüşler. Birini amatör bir programcı, meraklı, yıllarca uğraşmış. Öbüründe işte içinde Sabancı Üniversitesi'nden de bir ismin olduğu grup özel donanımla girişmiş bu işe. Onlar çok kısa sürede bu şey yazıyor yazıda, bilmem kaç trilyon tane kare alma işlemi. Onlar çok kısa sürede özel donanımla bilgisayar CPU'su kullanmadan yapmışlar. Hemen hemen aynı zamanda çözmüşler birbirlerinden habersiz. Ama amatör olan, tek başına çalışan, amatör demeyelim de tek başına çalışan programcı önce başvuran. İşte önümüzdeki günlerde törenle açılacakmış o zaman kapsülü deniyor. Kasanın içinde ne varsa ilgin. 20 yıl da çok uzun bir süre değil. Sonuçta biz 20 yıllık şeyler içeride benim odada duruyor, bilgisayarlar evet. falan. Öyle çok şaşırtacak bir şey değil de tabii esprisi olan şeyler, bir anlamı olan şeyler konmuş. Daha önemlisi işte o şifrenin 20 sene dayanması.
Öyle.
Tabii böyle şeylerde işin kötü tarafı, şifreyi kıran adam MIT'ye başvuruyor. Orada kimse bilmiyor bunu. Çünkü herkes unutmuş. O zamanki personel işten ayrılmış, bilmem ne emekli olmuş. Önce bir de öğretmesi gerekiyor. Bakın sizin burada böyle bir şey var, bunun şöyle bilmem nesi var falan. Neyse, sonuçta halledilmiş. 20 yılda çözülmüş.
Evet. Oyun dünyasına geçeyim. Bir şey yok zaten fazla. Cuphead Netflix'e çizgi dizi olacak.
Artık hayırlara vesile olsun, evet. Ne diyelim. Ben nasıl olacak bilemiyorum. Cuphead müthiş bir oyun. Çok güzel bir oyun ama oynayamadık. Çok zor olduğundan ötürü. Çizgi dizi olacak. İyi, seyrederiz. Nasıl bir şey olacaksa. Onun bir de şeyi çıkacaktı. DLC'si çıkacaktı bilmem ne. Evet. Bak hiç konuşulmuyor bile. Yani, unutuldu gitti.
Evet. Belki de unutulmak istendi zorluğundan dolayı.
Bir de Tesla arabaya mı yüklüyorlardı neydi? Hep kapat şey gündemde. Çok güzel oyun ama yani oynamak istemem çünkü çok zor. Biz ilk boss'u geçebildik değil mi? Bir tek evet. Soğan, yerden soğan mı havuç mu çıkıyordu? Hem soğan hem havuç sırayla evet. mı çıkıyordu?
Sırayla çıkıyordu ya.
Onları geçtik biz. Ondan sonra bir kurbağalar murbağalar vardı. Bir rüzgar rüzgar çıkartıyorlardı. Geçemedik onu. Orada kaldık. O yüzden hani geri dönmek de istemiyorum. Şeyi olsa, trainer'den eskiden oyunları kırarlar da o canı falan sonsuz yapma seçeneği çıkardı ilk yüklendiğinde. Trainer. Şimdi konsolda yok tabii. PC'de belki trainer'ı çıkmıştır. Bakmak lazım. Varsa PC'de bitirmek lazım onunla. Çünkü merak da ediyorum. Görmek istiyorum. Ama oynayabileceğimiz trainer'dan bir şey değil.
Önce de şifre girerdik bazen. Bir işte sonsuz can verirdi, bir şeyler yapardı.
O oyunun programcısı kendinden kendi ekliyor. Oyun dergilerde falan şeyi olurdu. Evet. Köşesi olurdu onun. Bir işte Konami kod diye bir şey var konsollarda yıllardan beri. İşte Konami oyunlarında bir işte B, B, A, B falan o tuşlara bir sırayla basıyorsun. Bir şey ölümsüzlük falan bir şey açılıyor. Kimi oyunda öyle şifre vardı. Kimi oyunda Commodore 64'te falan POK vardı. Şeye, bellekteki bir adrese bir şeyi yazıyorsun. Oyun çalışırken şeye, senin şey kartuşuyla, Ice Machine falan kartuşuyla command prompt'a geçiyorsun. Oradan bir bellek adresine bir değer atıyorsun. O da işte aslında canın olduğu adres mesela. Bir anda 256 oluyor falan. Yani. Trainer'ların yaptığı da o. Bilmiyorum, şimdi de oyunların hani ben açıkçası böyle şeyler istiyorum. Çünkü şeye çok canım sıkılıyor. Bazı oyunu geçemiyorsun, edemiyorsun. Kalıyorsun öyle. Para da vermişsin bilmem ne. Hani üzücü bir şey. Bence mesela Doom'un PC versiyonunda diyor ki cheat kodlar var. Kullanırsan achievement'ları kapatırım diyor. Hani açmam diyor. Evet. Tamam, ben razıyım, hani bu takasa razıyım. Oyunu çöpe atmaktansa, ben burayı geçemiyorum diye çöpe atmaktansa bu takasa razıyım. Keşke daha çok olsa.
Evet. GTA 5'te falan var yine öyle şifreleri giriyorsun. Sonsuz can, sonsuz cephane.
Rapid neydi?
Rapid GT miydi?
Rapid GT mi ne? Siz onu giriyordunuz hep.
Nintendo Switch Lite geliyor Levent abi.
Evet, şey olmayanı, televizyona bağlanmayanı. Evet. Elinin el Switch'i.
Evet.
Öbürü de elde oynanıyordu da biraz büyüktü. Bu el için Switch'in Lite'ı belki daha çok ilgi görür.
Bence de. Bir defa daha ucuz. 100 dolar kadar daha ucuz gördüğüm kadarıyla.
Evet.
Öte
aynı
yandan
oyunlar.
Aynı oyunlar. Şeylerde de bir eksiklik yok. Yine hani onların kendi aralarında eşleşmesi, grupça oynamalar falan hepsi duruyor. Sadece iyi ki daha modüllerde. İşte o Joy-Con'lar, şunlar, evet, bunlar. Bu bütün cihaz ve hani öyle eve geleyim işte konsol haline dönüşsün kısmını çıkarmışlar.
Bu daha Game Boy felsefesinde.
Evet, Game
daha
Boy.
Daha el Atari'si derler. Öyle derlerdi. Bence daha iyi çünkü bence öbür Switch iyi. Hani bir şeye benzemiyor. Öyle yuvasına takıyorsun da evde oynuyorsun da. Ya onu evde televizyonda oynamak için zaten şey değil. Hani PlayStation'la, Xbox'la tanışmış insanları tatmin edecek gibi değil o grafikler şeyler. Elde kullanım kısmı anlamlı. Orada da zaten çok aşırı büyük falan bir cihaz.
Evet.
Bu tamam işte Switch'in özünü taşınabilir tam bir el konsoluna getirmiş. Benim daha ilgimi çekti normal Switch'ten.
Evet.
Bir orada şey tartışılabilir. Hani şimdi Switch'in bir öyle doka takılmış modu, çalışma modu var. Bir de el modu var. Orada bazı oyunlarda şey düşüyor. He. Şimdi laptopta pilde çalışırken grafiği falan belli bir hızda çalışıyor. Elektriğe taktın mı belli bir high performance'a geçiyor. Switch'te de o var. Oyunlar da onu biliyor. Bazı oyunlar şeyi ayırt ediyor. Pilde miyim, elektrikte miyim? Bunda tabii elde oynadığın için o dock modu yok. Bilmiyorum hani oyunlar onu nasıl şey yapacak, nasıl kompanse edecek. İyi olacaktır ama. Evet. Renk seçenekleri falan filan normal Switch'ten daha cazip geldi bana.
Bir de normal Switch'i de sessiz sedasız bir güncelleme yapıyorlar. Şeymiş, şimdi yeni cihaz yapınca izinler yeniden alınıyor ya. Hiç uğraşmadan onun ara çözümü var. Şey diyorsun, ben bu cihazı update ediyorum şunlarla, bana izin verin diyorsun Amerika'da mesela. İşte adamlar sana izin veriyor lisansını yeniden almadan. Şey gözüken o ki işlemcisine bir güncelleme gelecekmiş Switch'in. Ama şey belli değil. Yani ne sağlayacak? Daha güçlü mü olacak ya da güç tüketimini mi azaltacak? O belli değil. Hatta diyorlar ki belki bu Switch'in içinde de, Lite'in içinde de o yeni versiyon olabilirmiş.
Kesin olur. Olabilir değil. Bence kesin olur. Ya tabii Switch çıkalı ne kadar zaman oldu ben bilmiyorum. Switch dediğin tablet gibi düşün. Mobil, cep telefonu gibi düşün. O ailenin üyesi. Dolayısıyla telefonlar işte 5 Samsung 5 nanometreye geçiyor diyoruz falan filan. Tabii o Switch'i de ilgilendiren ilerlemeler bunlar.
Evet.
Daha güncel teknolojiyle verirse tabii ki daha da ucuz oluyor bunlar üreticisi için. Yonga ile falan değiştirmek isterler.
Tegra X1'di değil mi onun şeyi işlemcisi?
Valla Tegra'nın X1'i var, K1'i var. Biz onu şeyden Tegra 4'ten sonra Tegra'dan koptuk. Öyle bir şey olması lazım.
Tegra X1 diyebiliyorum. Evet, Steam oyun tavsiye sistemini genişletiyor. Şöyle, şimdi zaten hani girdiğinde bir tavsiye ediyor sana bir şeyler. İşte orada şey yazar hatta bak, çünkü şunu oynadığın için şunu öneriyoruz der. Onu interaktif hale getiriyorlarmış. Biraz daha yapay zeka giriyor işin içine. Bu sefer şey diyor. Yani
yandık o zaman.
Mesela ikimiz aynı türden oyunlardan hoşlanıyoruz. Onu fark ediyor. Ama diyor işte Levent'te şu oyundan var, Murat'ta yok. O zaman Murat'ta o, Levent'te olmayan oyunu tavsiye edeyim. Çünkü bunlar aynı tipte oyuncular. O da sever. Bu tarz bağlantılar yapacakmış. Sen de onun işini biraz daha kolaylaştırmak için slider'larla şey getiriyorsun. Öner ama hani 10 sene önceki oyunu önerme.
Anladım.
Gibi böyle filtreler koyuyorsun. Biraz şey söylüyor Steam. Bu sayede diyor çok hani küçük tefek az bilinen ama güzel oyunlar var. Onlar bu önermede, klasik önerme sisteminde biraz arada kayboluyorlarmış. Bu şekilde diyor onlar da daha çok gözükür hale gelecek diyor.
Tabii çok oyun var. Onların arasından sıyrılmak zor. Büyük üretici reklam bütçesi oluşturabilir, para harcayabilir falan. Küçüğün öyle bir şansı yok. Herhalde o konuya eğilmeye çalışıyorlar.
Evet.
Umarım başarılı olur. Bizim için daha büyük sorun o kadar oyunu oynayacak zaman bulmak.
Evet.
Oyun kıtlığı çekmiyorsun. Aynı şey öyle. Şimdi içerik aynı şey müzikte de var işte. Spotify da onunla uğraşıyor. İşte
aynı şey yapmış.
Netflix'in şeyi de altyapısı da o. Çok fazla içerik var. İnsanların o kadar içeriği tüketecek kadar zamanı yok, ömrü yok. Süzme. Hani sunan şey derdinde hepsi sunulsun. İşte küçükler de kötü olmak zorunda değil. Onlar da öne çıkabilsin. Sen tüketici olarak benim ilgimi çekecek, beni %100 memnun edecek şeyi bulayım derdindesin. Karşılıklı uğraşılıyor.
Evet, bendeki haberler böyle bir şey.
Evet, böyle işte Ryzen 3000 serisi çıktı bu hafta. Çarşıya da geldi. Bazı R7 falan beklenen modeller bugünlerde gelecek. R5 falan daha önce geldi. Biz bir bölüm yayınladık. Genel bilgiler veren bu Ryzen 3000 nedir anlatan bir bölüm yayınladık. Navi çekirdekli ekran kartları üzerine de bölüm yayınlayacağız. Bunları çalıştırıp da çalışır şekilde sergileyen bölümler de yayınlayacağız. Artık bundan sonra bunlar hayatımıza girdi.
Evet.
Teknoseyir'de de anakart modelleriyle falan yer alacaklar.
Evet. Peki o zaman Levent abi.
Evet.
Bu haftalık bu kadar
bu
diyelim.
Bu haftalık bu kadar.
Evet. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.